İyi misiniz?
Birbirimizden haberdar olmak zorundayız.
Bir selamla başlayıp hal hatır sormalarla devam eden ve adeta bir gönül köprüsü inşa eden sohbetleri özlemediniz mi?
Öyleyse sözümüze kıymet veren herkesi samimi bir sohbete davet ediyoruz.
Ne var ne yok?
Ne var ne yok?
Ramazan ayı boyunca her gün saat 14 ve saat 2'de Türkçenin Sesinde.
Efendim, mübarek Cuma'ya hepiniz hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Bugün ne güzel bir gün. Havanın böyle hafif kapalı, sanki az az atıştıracak ama utanıyormuş gibi bir hava var Ankara'da. Kapalı ama içten havayla selamlıyoruz sizi Ankara'dan.
Evet, bereket damlaları o kadar naif hareket ediyorlar ki sanki insanı hırpalamaktan ya da incitmekten çekinircesine o kadar zarif zarif o damlalar üst üste geliyor ki bereketiyle geldi Cuma diyelim o vakit.
Evet.
Hoş geldi, safa geldi, tıpkı radyo başındaki dostlarımız gibi.
Evet, nasılsınız sevgili dostlar? Eskiden bize ulaşırdı değerli dinleyicilerimiz, çok fazla ulaşırlardı. Yine tabii mesaj yazıyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsun ama sanırım saat dilimleri farklılık gösterince geç mesajları geliyor bize.
Evet.
Program içerisinde bize mesajlarınızı ulaştırabilirseniz an be an paylaşma şansımız olur. Daha önceki bu senin telefonun, buranın telefonu değil. Kasım Bey'den rica edelim. Yazan dostlarımız var. Hatta Ramazan'ın ilk günü hayırlı Ramazanlar dileyen dostlarımız var. Ama program içerisinde olmadığımız için paylaşamadık. Ama biz mesajlarınızı önemsiyoruz, okuyoruz. Mümkün mertebede cevap yazmaya çalışıyoruz.
Ve yine de yazmak istiyorsanız, görüş ve önerilerinizi paylaşmak istiyorsanız, programımıza katılmak istiyorsanız, sevdiğiniz şarkıları, türküleri ya da ilahileri bizden dinlemek istiyorsanız ya da bizim aracılığımızla dostlarınızla paylaşmak istiyorsanız çok kolay. Size şimdi vereceğimiz numaradan kolaylıkla bize ulaşma şansına sahipsiniz dostlar.
Artı 90 eğer bize yurt dışından ulaşıyorsanız 0531 210 67 05. Buyurunuz Ayşe Hanım, hatırlatmak için bir kez daha.
Tekrar edelim, 531 210 67 05 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız sevgili dostlar.
Örneğin bize Asiye ulaşmış, düzenli dinleyicilerimizden biri Asiye. Merhaba, benim adım Asiye, Somaliliyim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okuyorum. Mogadişu'da yaşıyorum demiş. Biz de cevap vermişiz, merhaba, çok güzel diye. Selam aleyküm arkadaşlar demiş yine bugün. Biz aleyküm selam diye cevap vermişiz ve nasılsınız demiş. Yani Türkçesini geliştirmek için de bize yazan dostlarımız var. Yine değerli Yunus Emre Enstitüsü Sudan'dan hayırlı Ramazanlar demiş. Biliyorsunuz bugün ilk gün Ramazan'da bizlerden A2 öğrencisiymiş bu arada. Abu Zer El Sayed yine bize ulaşan değerli dostlarımız arasında. İşte böyle yazıyorsunuz ama program içerisinde yazarsanız paylaşabiliriz yazdıklarınızı ya da önerilerinizi, görüşlerinizi.
Peki paylaşmaya devam edelim. Ne var ne yok dedik madem. Dostlarımız da sormuş olabilir. Ne var ne yok? Ne var? Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nde güzel bir gösteri var. O gösteriden haberdar edelim dostlarımızı. Belki lütfen duymamışlardır. Kendi ülkelerinde de gidebilir sonuçta bu etkinlikler. Bakalım ne olmuş? Yunus Emre'nin hayatının anlatıldığı Aşka Yolculuk isimli bir tiyatro gösterisi düzenlendi. Azerbaycan Devlet Musikili Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler, elbette çok sayıda da sanatseverler katıldı dostlar.
Canla başla çalışan Yunus Emre Enstitüsü Bakü merkezimize buradan selamlarımızı iletmek isteriz. Başta İbrahim Yıldırım olmak üzere, değerli müdürümüz olmak üzere. Hemen hemen her hafta mutlaka bir etkinlik koymaya çalışıyor değerli müdürümüz. Onlardan biri de bu tiyatroydu.
Evet, çok tatlı ki Bakü Yunus Emre Enstitüsü Tiyatro Kulübü öğrencileri ve Azerbaycanlı profesyonel oyuncular sahne aldılar
bir bu oyunda. Geldiler.
Ne güzel. Bir yanda profesyonellik, işte. Değil mi? İşte bu böyledir. Hı-hı. Nasıl usta çırak ilişkisiyle gelişen bir şey. Hı-hı. Çok bambaşka bir kültür, sanat, tiyatro.
İçerisinde duygu var. Mesela profesyonelite dediğiniz zaman yurt dışında Avrupa'da tiyatro yapıyorken bunun bir disiplini vardır. Arada çok duygusal bağ kurulmaz. Öğretirsiniz, belgesini verirsiniz, sonra uğurlarsınız, o da bir başkasını öğretir ve devam edersiniz ile. Ama burada duygusal bağ söz konusu. El verdiğiniz kişiyi asla unutmazsınız. Sonrasında usta çırak ilişkisi neredeyse ömür boyu devam eder. Çünkü kimin öğrencisi olduğu ya da hocasının kim olduğu çok önemlidir tiyatro geleneğinde, usta çırak ilişkisinde. Çünkü referans verirsiniz. Orada da üniversite isimleri verilir. Bu önemli. Bakü'de de böyle usta çırak ilişkisinin devam ediyor olmuş olması ayrı bir mutluluk kaynağı.
Yeteneğin tecrübeyle harmanlanması tabii ki izleyiciye de büyük keyif vermiştir diye düşünüyoruz. Sayın Müdürümüzün de tabii açıklamaları var. Türkçenin incelik, zenginlik ve zarafetini yüzyıllar öncesinden bugüne taşıyan büyük şair ve filozofun hayatının sahneye konulması dolayısıyla heyecanlarını paylaşmış sayın müdürümüz. Gençlerden oluşan bir tiyatro kulübü. Bu kulübün kurulmasından biraz bahsediyor. Böyle kıymetli gönülden o kulüpte bulunan insanların profesyonel insanlarla bir araya gelerek güzel bir ekip çıkarttığından, ekip olduğundan bahsediyor. Ne diyor Sayın Yıldırım? Bugün hem gençlere tiyatro sevgisi aşılamaya çalışıyoruz hem de Yunus Emre'nin felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. İnsanları güldürmek kolay bir iş fakat ortaya bir mesajı olan tiyatro oyunu çıkarmak çok zor. Bu tiyatroyla adını aldığımız Yunus Emre'ye minnet borcumuzun bir kısmını ödemeye çalışacağız demiş Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürümüz Sayın İbrahim Yıldırım. Güzel şeyler yapıyor. Biz de onları canı yürekten alkışlıyoruz. Merakla, hevesle tabii ki bir sonraki çalışmalarını bekliyoruz. Paylaşmak için de can atıyoruz açıkçası.
Evet. Yine çok güzel paydaşların buluştuğu ve Ramazan'ın inceliklerinin anlatıldığı bir fuar var. Hem kitap fuarı hem de kültür fuarı. Bu kez 36.sı yapılıyor. Biraz bahsedelim dilersen.
Hay hay, memnuniyetle. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenleniyor bu fuar. İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda ziyarete açık. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bir açılış töreni gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Nevzat Götük, kitabın ticari bir meta olmaktan öte, insan düşüncesini, fikrini ve inancını doğru yöne ulaştıran bir vasıta olduğunu söyledi. Kitapları en güzel şekilde yayınlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirtiyor Sayın Kütük. Efendim, İstanbul Yayıncılar Birliği, Türkiye Basın Yayın Birliği, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü gibi yayımcı veya kültürel kuruluşlar bu kültürel faaliyetler vasıtasıyla İnsanımızı en iyiye, güzele, doğruya ulaştırma çabasıyla çeşitli kültürel ve edebi kitaplar yayımlamak durumundalar diyor. Ve fuarın ilk yıllarında İstanbul Dini Yayınlar Fuarı adına sahip olduğunu hatırlatıyor Sayın Kütük. Şöyle de devam ediyor. Günümüzde İstanbul Kitap ve Kültür Fuarı'na dönüşmüş. Bugün de 36.sını açma şerefine nail olduk. Bu anlamda Türkiye Diyanet Vakfı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bütün yayımcı kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu fuarın özellikle Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin işbirliğinde ve Beyazıt Camii'nin yanında olması ayrı bir mana ve anlam ifade ediyor. Bizler bu mananın farkındayız ve bunu diğer insanlarımızın anlamasını da ümit ediyoruz. Görevimiz bu fuarların dünya çapında uluslararası kitlelere ulaşabilecek hale gelmesidir.
Ne güzel. Bir nevi uluslar arası boyuta Yunus Emre Enstitüsü'nün orada stand açmasıyla ulaşılmış oldu. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edenler de yurt dışında öğrenim gören değerli arkadaşlarımız. Burada da enstitümüzün bir alanı var. Hem Türkçenin Sesi Radyosu tanıtılıyor, hem kitaplarımız tanıtılıyor. Buradan da emeklerine sağlık diyelim şimdiden emeği geçen herkese.
Tabii Sayın Kütüğün de dediği gibi kitap dediğimiz şey mürekkep, işte fotoğraflar ya da resimler ya da kağıttan oluşan bir şey değil. Bir ticaret malzemesi değil. İçinde kültür birikim barındırıyor. Her ne üzerine yazılmış olursa olsun, Yunus Emre Enstitüsü de bu anlamda çok ciddi hizmetler veriyor. Elbette onların tanıtılması açısından da işin içinde kültür olduğunda Yunus Emre Enstitüsü olmazsa olmazı. Çok da şık olmuş diye düşünüyoruz. İnşallah şey de olur, verimli de olur.
İnşallah.
Pek çok insana inşallah ulaşabiliriz. Çok önemli.
Peki, efendim, burada bir virgül koyup sevgili dostum, güzel bir eser dinlemeye ne dersin?
Koyalım mı, burayı tamamlayalım mı dersin?
Ama bu habere devam ediyorsan lütfen bitirelim.
Tabii tabii. Şunu en azından ekleyelim. Fuar kapsamında Ramazan sohbetleri de olacak.
Evet, evet, az önce ifade etmiştik.
Kadir gecesine kadar da her gün bir yazar sohbet edecek. Ayrıca fuar olur da imza günleri olmaz mı?
Kitaplarını da imzalayacaklar bu vesileyle.
Evet, 21 Haziran'a kadar ziyarete açık bir fuar.
Bir de şunu ifade edelim dilersen, kitabın ticari bir meta olmaktan öte, insan düşüncesini, fikrini ve inancını doğru yöne ulaştıran bir vasıta olduğunu da ifade etmiş.
Sayın Kütük, Kütük ifade etmişti, evet. Yani çok önemli. İnsanın düşüncesi, fikri giriyor. O fikri belki birebir almak zorunda değiliz ama mutlaka her farklılık, her farklı düşünce, her farklı fikir bize bambaşka dünyaların kapısını açacaktır. Anlamaya çalışmak, algılamaya çalışmak çok
kalbini açmak önemli.
Çok önemli. Çok önemli ve çok da kıymetli. Çünkü biz zaten kendi kendimize o düşünceye hakim olabilsek ya da onu düşünebilsek, o fikri düşünebilsek, farklılık diye bir şey olmaz. Farklılık diye bir şey olmazsa hepimiz tek düze, monoton
renk
insanlar
olmaz.
Oluruz.
Yaşam coşkusu olmaz.
Ya işte bu
robotik
kadar.
Oluruz. Her gün aynı şeyi yaşarız ama her günde bir sır saklı. O yüzden bunu sohbetlerden de edinebiliriz, o sırrı.
Tabii.
Kelimelerin içerisinde ayrı bir dünya var. O yüzden okumak, anlamlandırmak ve hissetmek, duyumsamak çok çok önemli. O zaman güzel bir şarkıyı hissetmek için
hazırız.
Hazırız. Buyurunuz Kasım Bey.
Senindir kullar, elhamdülillah. Bahadır Kâsi, Baran Şafi, Necidir Vaki, Elhamdülillah, Tatandandı, Secde onadı, her şeye kadir elhamdülillah, her şeye kadir elhamdülillah. Duymada sıhhat, görmede sıhhat, vücuda sıhhat elhamdülillah, vücuda sıhhat elhamdülillah. Kâbe'de ruh, Ravza'da dua, secdede dua elhamdülillah. Dua ibadet, sen duayet, bulasın rahmet elhamdülillah. Dileğim sensin, benimle birsin, muhibbinizsin elhamdülillah, muhibbinizsin elhamdülillah, muhibbinizsin elhamdülillah.
Ne güzel oldu.
Huzur, huzur. Peki huzurla yol alalım. Orhan Kemal'i yad edelim bu bölümde, ne dersin?
Olur, güzel olur. Çok severim çünkü Orhan Kemal'i.
Biraz şöyle dostlarımızı bilgilendirelim hayatıyla ilgili. Kısa bir bilgi aktaralım istersen. 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan sanatçının asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü. Yani Orhan Kemal'i duyduğumuzda Mehmet Raşit Öğütçü aklımıza geliyor. İstiklal mahkemelerinde yargılanmış siyasetçi Abdülkadir Kemali Bey'in oğlu kendisi, babasının 1930'da Ahrar Fırkası'nı kurmak ve gazete çıkarmak yüzünden bir korkusu vardı. Bu korku üzerine Suriye'ye geçmesi üzerine ortaokul son sınıfta öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Bir süre Suriye ve Lübnan'da yaşamış, 1932'de Adana'ya dönerek burada işçilik, dokumacılık, ambar memurluğu, katiplik yapmıştır. 1939 yılında ilk şiirlerini yazdığı askerliği esnasında ne yazık ki hapse mahkum oluyor. Buradaki cezasını tamamladıktan sonra Nazım Hikmet'le tanışıyor ve bu tanışma onun hem yaşamını hem yazarlığını oldukça etkiliyor. Hayatının dönüm noktası olarak da ifade edebiliriz. 1950 yılında İstanbul'a yerleşiyor ve bu tarihten itibaren hayatını yazılarıyla kazanıyor. Tedavi amacıyla Sofya'ya gidiyor. 2 Haziran 1970'te de Sofya'da tedavi edildiği hastanede beyin kanaması geçirerek vefat ediyor. İşte Orhan Kemal'in kısa bir hayat hikayesi sevgili dostlar. Peki acaba edebi kişiliği nasıldı?
Yazdığı şiirlerle edebiyat yaşamına atılan Orhan Kemal, cezaevinde Nazım Hikmet'le tanıştıktan sonra hikaye ve roman yazmaya başlamıştır. Eserlerinde sıkıntılarla geçirdiği yaşamın büyük izleri vardır. Sosyal gerçekçi anlayışın Cumhuriyet dönemindeki önemli sanatçılarından olan Orhan Kemal, gerçek yaşamıyla paralel olarak genellikle yoksul ve sıkıntılı insanların üzüntülerini, aşklarını ve mücadelelerini anlatmıştır.
Ve çoğunlukla da hikaye ve romanları kendi hayatını anlatıyor. Bunlardan bir iki örnek vermek gerekirse Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza. Çukurova Toprak ve Çırçır işçilerini anlatan kitapları Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, kanlı topraklar. İstanbul'daki yoksul insanları anlattığı kitapları da Devlet Kuşu, Sokakların Çocuğu, Gurbet Kuşları.
Gurbet Kuşları. Çok güzel bir kitap. Efendim eğer Türkçenin inceliklerine ilginiz varsa Orhan Kemal bu incelikleri size sunabilir.
Evet, Orhan Kemal nasıl anlattığından çok ne anlattığını önemseyen bir yazardı. En azından bu şekilde yorumlanır üstadlar tarafından. Üslubu eserlerinin içeriğinin gölgesinde kalmıştır diyorlar.
Şiire kullanıyor özellikle Anadolu'yu anlatırken.
Niye? Çünkü Anadolu'da çok fazla şiire var. Yani farklı ağız özellikleri var. Dostlarımız için açıklamış olalım diye altını çizmek istedim. Farklı farklı ağız özellikleri olunca tabii ki Anadolu insanını anlatıyorsa da onları ben kendi dillerinden aktarmalıyım diye düşünmüş. Bu da aslında bir incelik. Çünkü her yerde İstanbul Türkçesi öğretilmiyor. Zaman zaman kursiyerlerimizin de dikkatini çekiyor bunlar. Neden? Şahane bir yazı okulu programımız var. Değil mi? O kurslarımızda başarılı olan öğrencileri her sene yazı okulumuzda ağırlama şansına sahip oluyoruz.
Güzelliği de şu, her yıl artarak yazı okulu gerçekleşiyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz artarak gerçekleşiyor. Geçen yıl 540 öğrencimiz Türkiye'de ağırlanmıştı. Bu yıl 700'ü bulması planlanıyor.
Ya şöyle söyleyeyim. İnsanlar güzel ve doğru şeyler yaptığında yapılan şeyin farkında ve kıymetinde olmakta mümkün oluyor. Neden? Çünkü geçen sene 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 540 öğrencimiz ülkemizi ziyarete gelmişti. Bize destek oldular.
Hatta demokrasi meydanında da oldular o dostlar.
Kardeşlik mesajları verdiler. Şu da ayrı bir güzelliği, farklı farklı şehirlerde bu dostlarımızı biz misafir ediyoruz. Bu ne demek? Her gittikleri şehirde, hatta o şehirlerin çevre komşu illerinde, hatta o illerin ilçelerinde o kadar farklı farklı ağız özellikleri duyma şansına sahip oluyorlar ki. Bir yandan hızlandırılmış Türkçe kursları devam ediyor. Dil öğretimine de katkısı var bu gezinin. Ama daha çok geziyorlar. Yerinde dili dinleme şansına sahip oluyorlar. Karşılıklı sohbet etme şansına sahip oluyorlar. Yetmiyor. Bir de farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan, farklı ülkelerden insanları bir araya getiriyor bu yaz okulu.
Ve kültürler de birleşiyor.
Şahane.
Dostluk, kardeşlik çıkıyor sonunda.
Yani artık o kadar da olsun. Yunus Emre'nin adına da bu yakışır.
Kesinlikle.
Efendim peki ne yapalım? Biraz kitaplarından bahsedelim mi sanatçının, ne dersin?
Kısaca bahsedelim dilersen.
Şu en azından sanatıyla, edebiyatıyla ilgili ilgilenen arkadaşlar olabilir. Şöyle yorumlanır. Toplumcu gerçekçi sanatın öncüsüdür. Edebiyata şiirle başlamış, Nazım Hikmet'in etkisiyle romana yönelmiş. Hızlı olay akışı ve demingenliğin ön planda olduğu yapıtlarında diyaloglara ağırlık vermiş. Bu diyaloglarda da işte ne yapmış? O farklı şiire ve ağız özelliklerini kullanmış. Evet, Türk edebiyatına işçi sınıfını getiren yazar olarak da yorumlanıyor Orhan Kemal. Özellikle Çukurova'daki işçileri anlatmış. Doğduğu yeri anlatması, onlara sahip çıkması, bu da çok manidar ve şık bir şey aslında bir yazar için. Oradan çıkarak tabii ki farklı farklı bölgelere de yönelmiş muhakkak. Gözlem çok önemli. Gerçeği anlatıyor aslında. Hayali bir roman ya da hayali bir hikaye dinlemiyorsunuz Orhan Kemal'i okurken. Tamamen gözlemlere dayanıyor.
Bir de şeyi çok iyidir, betimlemesi Orhan Kemal'in. Eğer burada bir dalın üzerinde bir kuş varsa, o kuşu siz okurken zihninize çizer. Şu dalın üzerinde kahverengi işlemeli falan diye böyle detaylı detaylı anlatır. Dolayısıyla Türkçenin az önce söyledik ya, zenginliklerine ulaşmak istiyorsanız Orhan Kemal iyi bir örnek.
Zarafeti nerede bu dilin diye merak ediyorsanız işte böyle küçük sırlarımız var. O sırlarda böyle kıymetli sanatçılarla açığa çıkıyor. Evet, belki daha detaylı bilgi almak isterse dostlarımız Baba Evi romanını, ilk romanını okuyabilirler. Çünkü çocukluk yıllarını anlatıyor bu roman, öyle değil mi? Gençlik mi? Tabii ki avare yıllar.
Evet.
Çok güzel eserleri tabii anlatmakla olmuyor yahu. Olmuyor. Okumak, hissetmek lazım sanki. Evet, okuyup hissetmekte fayda var. Orta Anadolu'nun 80 evlik köylerinden birinde geçiyor bu hikayelerden birisi. Tiyatro oyununa dönüyor. Tiyatro oyunları da var sevgili dostlar. Anılar var. Pek çok şey var.
Burada Nazım Hikmet demişken ve ondan etkilendiğini ifade etmişken yazı, bir şiiri geldi aklıma Nazım Hikmet'in yaşamaya dair diye. Yaşadı mı? Yaşamı çok ciddiye alacaksın diyor şiirin bir bölümünde. Bir sincap gibi mesela.
Diye devam ediyor.
Nasıl güzel bir ifadedir bu. 70'inde bile zeytin ağacı dikeceksin, öyle herkese kalır diye değil. Yaşam tarafı ağır bastığından.
İşte ancak bir sanatçı zarafetiyle, hassasiyetiyle dile gelebilir bunlar. Ne kadar etkiliyor bizi. Çünkü biz bazen uzun uzun cümleler kuruyoruz. Belki bazen sonunu getiremiyoruz. Heyecanımızı bastıramıyoruz ama onlardaki o gizem, sır çok başka. Bir sürü cümleyle anlatamayacağımız şeyleri onlar iki satırda, iki kelimede bazen ne kadar güzel ifade ediyorlar.
Yeni dönemde çok sevdiğim bir sanatçı, tanışma şansına da nail oldum. Hatta bizim danışma kurulunda da değerli büyüğümüz Rasim Özdenören. Danışma kurulu gerçekleştirdik biliyorsun. Ben de orada sunucu olma şansına nail oldum. O kadar güzel örnekler verdi ki, Nazım Hikmet'ten örnekler verdi sohbeti esnasında. Efendim Malcolm X'ten örnekler verdi ve Kafka'dan örnekler verdi. Aziz Nesin'den örnekler verdi ve her birinin aslında Anadolu'dan beslendiğini ifade etti konuşmasında. Ve onun bir kitabı var, Gül Yetiştiren Adam diye. Okumalarını tavsiye ediyorum yine. Günümüzde yaşayan değerlere de sahip çıkmak lazım. Yine Rasim Özdenören hocamızı da buradan sevgiyle selamlamış olalım.
Sevgiler, selamlar. Kabul buyurunuz. Ve bu kadar sanatın ardından bir başka sanat dalına uzanalım istersen.
Musiki.
Hay hay.
Buyurunuz efendim.
Sevdim seni. Oh.
Efendim gelenekselleşti artık. Peki 28-24 gün boyunca biz hafta içi her gün şerbet aktarabilecek miyiz? Ne kadar çok şerbetimiz varmış? Ben bilmiyordum. Ben sadece Osmanlı şerbeti diye bir tane şerbet biliyorum. Onun da birçok bitkiden yapıldığını biliyorum. Karışık bir şerbet olduğunu biliyorum. Ama bu kadar fazla şerbet olduğunu bu programla tanışmış oldum, tanıklık etmiş oldum.
İşte Anadolu toprakları bereketli deniyor ya sevgili dostum. Tabii ki yemek kültürüne de bu bereket yansıyor. Çünkü çok fazla meyve, sebze, çok fazla çeşit var. Anadolu'nun dört bir yanından bunları
zenginlik yani.
Evet, bir kültür mutfağı adı altında toplayınca tabii ki zengin olacak. Pişirme farklılıkları olabilir. Kimi kaynatılıyor, kimi demlenerek yapıyor. Kiminde o oluyor, kiminde bu oluyor. Kiminde üç taneyken kiminde hiç olmuyor. Ya da 15 tane birden konulabiliyor. Dolayısıyla lezzetler, farklı meyveler bir araya geldikçe değişiyor. Değiştiği zaman da onlara farklı bir isim gerekiyor. İşte onlardan biri sevgili dostlar, demir hindi şerbeti. Demir hindi diye de biliniyor ama daha çok demir hindi olarak günümüzde kullanılıyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez şerbetlerinden biri. Çünkü iftar ve sahur söz konusu olduğunda serinletici etkisi alabildiğince yüksek. Şifası deseniz saymakla bitmez.
Görüntüsü de öyle. Çok cezbedici.
Hakikaten öyle. Efendim, günlük hayatın artık vazgeçilmez bir parçası. Osmanlı zamanında şerbetçilik diye bir meslek vardı. Envai çeşit şerbetler yapıp satılıyordu ama artık evlerimizde de kolaylıkla pek çok şeye ulaşabiliyoruz, şükürler olsun. Efendim, nasıl yapılıyormuş? Hadi bakalım bize ne gerekiyormuş? 5 kişilik hazırlamak isterseniz 5 kişilik ölçüler şöyle. 150 gram demir hindi, 1,5 kilogram toz şeker ve 1 litre su. Yanı sıra Osmanlı mutfağının özelliğini yansıtan 41 baharat var. Şöyle hazırlanıyor. Suyla aktardan alacağımız demir hindiyi bir tencereye koyarak kaynatıyoruz. Kaynamış olan demir hindiyi süzerek elde edilen sıvıyı başka bir kaba aktarıyoruz. Kaba alınan demir hindi suyuna yaklaşık 1,5 kilogram toz şekeri katıyoruz. 1-2 dakika daha kaynatmaya devam ediyoruz. Sonra 41 çeşit baharatı olan bir çay kaşığı ölçüsünde baharatı ekliyoruz ve 10 dakika daha kaynatıyoruz. Tabii bu baharata ulaşabilmek buradaki meziyet. Daha sonra da ateşten alıp biraz soğumaya bırakıyoruz. Yeteri kadar soğuduktan sonra da yine bir tülbentten süzüyoruz. Ne yapıyoruz? Elimizde harika bir şifalı şerbet geçiyor. Onları da şişelere bölüyoruz. Zevkimize göre de süsleme şansına sahibiz tabii. Kimi yemek süslü değilse, güzel görün, önce gözümün doyması lazım, gözüm tatmin olmalı diye düşünüyorsa dostlarımız da arzularına göre tabii ki süsleme şansına sahipler.
Evet. Bazı bölgelerde de kompost olarak yapılıyor yine. Ramazan ayında sofralara geliyor. Neyin? Vişne kompostosu.
Ayva kompostosu, elma kompostosu, kayısı kompostosu ama kompostunun içinde meyveleri görebiliyoruz. Meyvesiyle birlikte tüketiyoruz. Meyve barındırdığı pek çok gıdayı suya geçiriyor. Ama o suyla birlikte posasını da yiyerek liflerinden de istifade etmiş oluyoruz kompostunun. Tabii daha çok Ramazan'da şerbet tercih ediyoruz.
Yine Ramazan'da ve bayramda olmazsa olmaz, Anadolu'da sıkça sofralarda bulunur, özellikle Ramazan'da ve bayramda daha çok olmak üzere baklavanın yanına koyarlar zeytinyağlı dolma. Dün nasıl canım çekti?
Şimdi kaç kişinin canını istetecektin?
Evet.
Benim çekti, onların da çekti. Şaka tabii bu.
Efendim
şaka.
Öğrenin.
Sadece dostane bir serzeniş.
Anadolu tadı denince ben hani tabii doğunun lezzetleri bambaşka, İç Anadolu'nun, Karadeniz'in, efendim Akdeniz'in bambaşka lezzetleri var.
Tabii bir
ama
çeşit
Anadolu dediğimiz var. Zaman tek bir lezzet gelecekse akla, bence zeytinyağlı dolma, o ince sarma,
yaprak
dolma.
Yaprak sarma. Sen.
Özür dilerim. Yaprak sarma. Yaprak sarma. Nasıl lezzeti almışsa benden beni, yanlış söyletti. Sizler de öğreniniz kıymetli dostlar. Çok leziz oluyor. Ve ayrı bir damakta bıraktığı buruk bir tad oluyor. Ve yiyince bir naif hissediyorsunuz kendinizi. Sende öyle bir etkisi var mı bilmiyorum
her
ama.
Her zaman her dakika bulunabilen bir şey değil bir kere.
Evet.
O kadar lezzetli olmasının sebebi de çok fazla emek istiyor olması. Hele ki onu yapan kişi de sevgisini katarak yapıyorsa işte tadına doyamıyorsun tabii. Yiyebildiğin kadar ye. İşte kimi bölgelerimizde bulgurla yapılıyor. Kimi bölgelerimizde pirinçle yapılıyor. Kimi içine kuş üzümü katıyor. Kimi suyu acıyor.
Kimi tuzlu, kimi acılı, kimi tatlı,
kimi ekşili tercih ediyor. Salçalı da yapılabiliyor. Yani yörelerimize göre de o kadar farklılık gösteriyor ki bir yaprağın, üzüm yaprağının pişirilmesi büyük bir zenginlik. Buyurunuz.
Kesinlikle.
Efendim, bekleriz. Buyurun, birlikte olsun diyelim bari dostlarımıza.
İnşallah.
Değil mi?
Şimdi çok güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Hafta sonu programlarımız da yine dolu dolu. Pazartesi yine aynı saatte buluşacağız inşallah. Eğer başımıza bir iş gelmezse.
İnşallah. Allah büyüktür ama yarını da ihmal etmeyelim istersen. Bence iki gün boyunca dostlarımızı mahrum etmeyelim. Biz de onlardan mahrum kalmayalım. Onlar bizi duyabilecekler. Biz hala sizi duyamıyoruz ama biraz da serzenişte bulunalım mı?
Evet, evet.
Hala duyamıyoruz. Sizi duymayı çok arzu ediyoruz. En azından sizin parmaklarınızdan çıkacak yazılarda dahi sizin adınızı burada anarak, adınızın söylenmesini istemiyorsanız o da kabul sevgili dostlar.
Ülkenizi yazmanız yeterli.
Çok teşekkür ediyoruz yine de. Sağ olunuz, var olunuz. Bu saate kadar bizimle birlikteydiniz. Paylaşmak istediklerimizi anlamlı kıldınız. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle bir sonraki programda Allah'a ısmarladık.
Hoşça kalınız.
Aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya hasreti Muhammed, ya hasreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kitra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan aşağı alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen, sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi, ya hasreti Muhammed, ya hasreti Muhammed.
Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya hasreti Muhammed. Sanak nur yağmurlar inerken yedi katta, o gece sendin gelen, ezel kadar uzaktan melekler her zerreye gece sendin gelen. Ya Hazreti Muhammed, güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meş içinde kainat necdederken, bütün hamdü selama yüce Rabbe giderken, o gece sen gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed.
Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an, sana şahit ayetler her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler, öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakka yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
İyi misiniz?
Birbirimizden haberdar olmak zorundayız.
Bir selamla başlayıp hal hatır sormalarla devam eden ve adeta bir gönül köprüsü inşa eden sohbetleri özlemediniz mi?
Öyleyse sözümüze kıymet veren herkesi samimi bir sohbete davet ediyoruz.
Ne var ne yok?
Ne var ne yok?
Ramazan ayı boyunca her gün saat 14 ve saat 2'de Türkçenin sesinde.